Kitabın adı Portredeki Ölüm, yazarı Nora Roberts. 41. Ayrım, Bölüm 20. Eve'in dikkatini çeken hiçbir şey çıkmamıştı hala ve klima teklemeye başladığında aldırmayarak çalışmaya devam etti. Bir süre sonra yüklü, karanlık bulutlar gelerek caddenin üzerini kasvetle kapladı. Ani ve yüksek sesli gök gürültüsünün ardından arabanın camına iri yağmur damlaları düşmeye başladı. Fırtına kötüye benziyor. Peabody boynunu ovaladı ve başını çevirerek amirinin profiline baktı. Eve'in alnında bir damla ter vardı ama sıcaktan olduğu kadar yoğun konsantrasyondan da olabilirdi. Belki sonrasında hava biraz serinler. Sadece daha nemli bir sıcak olacak, geri zekalı Ağustos. Ama Eve dalgın ve neredeyse şefkatli bir tonla konuşmuştu. Adam burada Peabody, biliyorum ama deliği nerede? Her şeyin düzenli ve yerli yerinde olduğu temiz, güzel bir daire. Eve başını kaldırıp yağmurdan ıslanan camdan dışarıdaki kasvetli sokağa bakarak ''Fotoğraflar'' diye mırıldandı. ''Duvarlarında türlü türlü fotoğraflar var. Çalışmalarını görmeye ihtiyacı var. Onları yargılamaya, beğenmeye, eleştirmeye ihtiyacı var. İşi onun hayatı. İşi hayatı. Çerçevelenmiş olarak. Ne? Yani öylece duvara asmaz fotoğrafları'' dedi Peabody. ''Çerçevelenmiş. En iyi çalışmalarının sunumuna dikkat eder değil mi?'' Eve düşünceli bir tavırla kaşlarını çattı ve yardımcısına döndü. ''İyi, bu çok iyi. Çerçevelenmiş olmaları lazım. Peki malzemeleri nereden alacak? Mahalleden, internet üzerinden? İyi malzeme ister değil mi? Alabildiğinin en iyisini. Bir sürü çerçeveye ihtiyacı var. Muhtemelen birbirleriyle uyumlu, aynı. Adamın belirli bir stili var, dolayısıyla fotoğrafları da belirli bir stilde ister. Başlangıç olarak şehirdeki en iyi 10 çerçeve mağazasını bul.'' ''Evet efendim, nereye gidiyoruz?'' diye ekledi Peabody, Temin'in arabayı çalıştırdığını görünce. ''Ev ofisime, daha iyi ekipman, taramaları daha rahat yaparız. Yaşasın! Özür dilerim.'' Peabody yine de sırıtmasını bastırmak için özel bir çaba göstermedi. ''Yemekler de daha iyi.'' Çakan şimşekle bir an yerinden zıpladı. ''Kötü fırtına ama. Sen de çocukken yorganın altına saklanıp fırtınayla gök gürültüsü arasındaki saniyeleri sayar mıydın?'' ''Yorgan gibi şeyler hatırlamıyorum bile,'' diye düşündü Eve ve çocuk olmanın en korkutucu anları fırtına gibi şeyler değildi. ''Hayır, biz sayardık. Ben bazen hala sayarım, alışkanlık işte. Şöyle.'' Peabody sonraki gök gürültüsünü bekledi ve sonra dışından saydı. ''Bir, iki, üç, bom.'' Şimşekle hafifçe irkildi. ''Çok sağlamdı. Eğer birazdan duyacağını biliyorsan korkman gereken bir şey değil ki. Çerçeveciler Peabody.'' ''Özür dilerim, hemen geliyor. Üç tane kuzeyde, bir tane içeride, iki tane Soho'da, bir tane Tribeca'da. Otoparka ya da üniversitelere yakın olanları belirle. Beş sokak yarı çapındakiler.'' Peabody yeni taramaya başlarken Eve içgüdülerine uymaya karar verdi ve portografiyi aradı. ''Hastings'i ver.'' ''Şu anda çekimde,'' dedi Lucia, Eve duyduğu antipatiyi pek saklama gereği duymadan. ''Mesajınız varsa alabilirim. Ya onu telefona çağırırsın ya da ben gelip onu çekimden çıkarırım. Sen seç.'' Lucia kaşlarını çatarak suratını buruşturdu ama hattı beklemeye aldı. Eve'in önündeki ekranda Hastings'in çalışmaları güzel bir müzik fonunda geçmeye başlamıştı. Bir süre sonra ter içinde ve kıpkırmızı bir suratla Hastings belirdi. ''Ne? Ne? Ne? Seni uykunda öldürmen falan mı gerekiyor?'' ''Bilmiyorum. Böyle bir şeyi bir polise söylemek pek zekice değil dostum. Çerçevelerini nereden alıyorsun?'' ''Ne? Ne? Ne? Şunu söylemeyi kes. Çerçevelerin, fotoğrafların için çerçevelerini nereden alıyorsun? Kişisel çalışmaların için olanları. Ben nereden bileyim? Tanrım, cehennemin dibinden. Alt kattan almıyor muyuz? Lucia, lanet çerçevelerimi alt kattan mı alıyoruz? Biliyor musun Hastings, seni sevmeye başlıyorum. Galerideki çalışmaların için kullandığın çerçevelerde alt kattan aldığın lanet çerçeveler mi? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum.'' Eve adamın içinde biraz hava kaldıysa da artık tükenmeye başladığını hissediyordu. "Eğer öğrenirsem kıçımdan düşecek misin?" "Olabilir." "Sana dönerim," diye hırladı Hastings ve kaba bir şekilde kapadı. "Evet, onu seviyorum." Evin geniş bahçe kapısından geçerlerken iletişim cihazı tekrar çaldı. Arayan Hastings'ti. "Türlü türlü lanet çerçevemiz var. Sattığımız tonla çerçeve var. Ama benimkileri alt kattakilerden almıyormuşuz," Lucy söyledi. "Herkesin kullandığı çerçevelerden olursa eşsiz ya da ne boksa öyle bir şey olmazmış. Onları lanet olası Helsinki'den alıyorum." "Helsinki?" diye tekrarladı Eve şaşkın bir şekilde. "Basit, sade İskandinav." Hastings'in dudaklarına nadir gülümsemelerinden biri yayıldı. "Aptalca ama öyle işte. Case diye bir yerden özel siparişle alıyormuşuz. Oldu mu? Tamam mı?" "Evet, şimdilik." "İyi." Hastings bağlantıyı yine kesti. "Adam cidden kalbimi kazanıyor. Peabody, başladım bile. Case hakkında veriler geliyor. Konu sende." "Bende mi efendim?" "O açıyı sen yakaladın, sen takip et." Eve arabadan çıkarak eve doğru koşturdu. İçeri girdiğinde avluda ıslak bir köpek gibi silkindi ve kısa koşusu sırasında sırılsıklam olan ceketini çıkarmaya başladı. Ve aynı anda soldaki koridordan Tanrı'nın dünyadaki gazabı gibi gelen bir ses duydu. "Hemen kes şunu. Burası bir ev, banyo değil." Eve üzerinden sular damlayan ceketini elinde tutarken Somerset'in yaklaşmasını izledi. Adamın elinde bir baston vardı ve epey topallıyordu ama yüzü her zamanki azametli ve eleştirel çizgileriyle kırışmıştı. Kolunda havlular vardı. "Bacak dediğin o çirkin çubuklar üzerinde yürüyebiliyorsan neden hala benimle aynı evdesin?" Somerset havluyu uzattı ve Eve'in boşluğundan istifade ederek ceketi hızla elinden çekip aldı. "Ertelemek zorunda kaldığım güzel tatilim için sabah yola çıkıyorum. Bu arada yerde bir havuz oluşturuyorsun. Bu arada kulaklarımda bir vızıltısın sadece." Eve merdivenlere yönelirken arkadan hızla Peabody girdi. "Somerset!" Yardımcısının ses tonundaki sevinç Eve'in gözlerini devirmesine neden oldu. "Hey, seni ayakta görmek harika. Nasıl hissediyorsun?" "Oldukça iyiyim, çok teşekkürler." Somerset ona da bir havlu uzattı. "Üniformanız ıslanmış. Size kuru, temiz kıyafetler getireyim. Üniformanız da yıkanıp kurutulacak." "Çok teşekkürler. Ben de..." Eve'in boğazından yükselen hırıltıyı duyduğunda Peabody irkildi. "Onun çalışma ofisindeyim," diye Somerset'e fısıldadıktan sonra Eve'in arkasından çıkmaya başladı. "Ama ıslam," diye yakındı Peabody Eve. "Üşütüp grip falan olabilirim. Bir soruşturmanın ortasında hastalanma koşu olmaz. Özellikle de kalan tüm boş vaktimde sınava hazırlanırken." "Bir şey söyledim mi ben?" "Ah evet, yeterince şey söyledin." Eve Peabody'ye uzun süre gözlerini kısarak baktı. Yardımcısının ensesindeki tüylerin yeterince diken diken olduğuna karar verince, "Gidip kuru ve rahat bir şeyler giyeceğim," dedi. Koridordan sola dönerek yatak odasına gitti. Eve sırf inat olsun diye bütün ıslak kıyafetlerini üst üste yere yığdı. Bunları görünce Somerset'in o kuru kıçı umarım alev alır diye düşündü. Üzerine bir kot pantolon ve tişört giydi, silah koşumunu tekrar taktı ve tamam olduğuna karar verdi. Peabody'ye biraz daha zaman vermek için kendi çalışma odası yerine Rourke'un çalışma odasına yöneldi. Rourke başını kaldırıp gülümsediğinde Eve yaşamındaki birçok şeyin tekrar yoluna girdiğini hissetti. "Merhaba Teğmen." "Merhaba sivil danışman." Belki Eve de birkaç dakika ekstra vakit kullanabilirdi. Masaya doğru ilerleyerek arkasına geçti, eğilerek Rourke'un yüzünü ellerinin arasına aldı ve dudaklarını dudaklarına bastırdı. "Pekala," dedi Rourke ve eşini kucağına doğru çekmeye başladı. "Ih, bütün alacağın bu kadar. Yani sırf uğrayıp işkence etmek istedin, öyle mi?" "Aynen öyle. Evet, elinde benim için neler var?" "Bu sorunun akla getirdiği şeylere yönelik çok kaba bir cevabım olabilir ama anladığım kadarıyla bana verdiğin küçük görevi kastediyorsun. Ama yanlış anlamış da ola..." "Tamamen doğru anlamışsın." Eve iyice rahatlamıştı. Masanın kenarına yaslanarak Rourke'a baktı. Yüzündeki ve omuzlarındaki gerginliğin rahatlamış olduğunu görmek çok güzeldi. Peabody ile birlikte geldik. Kendi yakaladığı bir açıyı takip etmesini istedim. Kendi takip ettiğim bir açı yüzünden de bir saattir beynim döndü ama hiçbir şey elde edemedim. Buna ne kadar şey ekleyebilirim bilmiyorum. Rican ve harika ifaden üzerine beslediğim bazı cepler ve avuçlara rağmen sadece birkaç isim öğrenebildim. Hiçbiri de profiline uymuyor. Belki de yanıldım. Eve masadan kalkarak pencereye doğru ilerledi. Bilmiyorum, bu olaya başlangıcından beri tam kafamı veremedim sanki. Eğer öyle bir şey varsa bence sorumluluğu bana ait. Benim beynimin içinde yaşamıyorsun. Öyle mi acaba diye merak etti Rourke. Sana pek yardım edemedim. İlginç dedi Eve camdan dönmeden. Oysa sen tango yaparak yanımda bitmeden önce de iyi bir polistim ben. Tango yapabildiğimi sanmıyorum ve ben olmadan da harika bir polis olduğuna eminim. Ama demek istediğim şu ki senin dikkatini dağıttım. Benim için endişelenmek konsantrasyonunu ve önceliklerini etkilemiş olabilir. O yüzden özür dilerim. Sen benim için endişelenirken onların hiç etkilenmediğine eminim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bana bakar mısın Eve? Rourke Eve ona dönene kadar bekledi. O silahı takıp evden çıktığın her gün gurur ve dehşet arasında gidip geliyorum her seferinde. Ama başka türlüsünü istemezdim Eve. Başka türlüsünü asla istemezdim. Çünkü o zaman sen olduğun kişi olmazdın. Bir polisle evli olmak kolay bir şey değil. Sen iyi iş çıkarıyorsun. Teşekkürler. Rourke tekrar gülümsedi. Sen de eski bir suçluyla evli olmak konusunda fena değilsin. Yaşasın biz. Yaptığın işle bir bağlantım olması benim için önemli Eve. İnan sadece dinlemekten bile keyif alıyorum. Ama daha fazlasını yapmak benim için de çok keyifli. Bilmez miyim? Bu davada konsantrasyonu dağıttığım için üzgünüm. Sana güvenmem gereken bir konuda güvenmedim. Kendimi sana bırakabilmem gerekiyordu. Eğer yapabilmiş olsaydım her şeyi birlikte daha çabuk halledebilirdik. Bir dahaki sefere başım öyle derde girdiğinde söz veriyorum bütün endişelerimi doğruca sana dökeceğim. Eve'in dudakları bir gülümsemeyle kıpırdadı. Kulağa hoş geliyor ve ben de yeterince çabuk dökmezsen sen dökülene kadar kıçını tekmeleyeceğime söz veriyorum. Anlaştık. Şimdi şu isimlere bir bakalım. Rourke isimleri ekrana açtı. Verdiğin yaş grubunda herhangi bir erkek yok. Yani ciddi bir nörolojik problemi olan. Belki de beyin değildir. Hastalandığı bölge başka bir yerdir. Evet, ben de o boyutunu düşündüm. Yine de bu sağlık merkezinde istediğimiz profile uyup da hayati bir sağlık durumu olan yok. İstersen biraz daha cep besleyerek aynı şekilde devam edebiliriz. Ya da boş yere para ve zaman harcamak yerine doğruca diğer sağlık kurumlarının kayıtlarına girebiliriz. Eve biraz düşündü. Rourke'a yasal sınırları ihlal etmesi için ilk onayı olmazdı bu. Ama onun yetenekleri ve ekipmanına rağmen şehirdeki çok sayıda sağlık kurumunun kayıtlarına sızmak saatler hatta günler sürecekti. Eve yine de içgüdülerine uymaya karar verdi. Bir şeyler olduğunu hissediyordu. Biz biraz daha kitaba uygun devam edelim. Yani yine tam kitaba uygun olmuyor ama... Eve ekrandaki isimlere baktı. İnsanlar ölüyor diye düşündü ama yakalayacak ve kafese tıkılacak bir katil yoktu. Katil, kendi bedenleri kader ya da sadece kötü şanstı. Beynin içinde uygun olmayan noktalarda başlamış, büyümüş ve yayılmış tümörler. Bilim bu tümörleri teşhis edebilir, eğer yeterince erkense ve hastanın doğru sigortası ya da banka hesabı varsa tedavi edebilirdi. Ama genelde çok geç oluyor diye düşündü listelenen isimleri okurken. Ölümün insanın kendi bedeninin içinden gelmesi gerçekten de çok yaygındı. Çoğunun yaşlı insanlar olduğu doğruydu. Çoğu 100 yaş civarındaydı ama arada daha genç kurbanlar da vardı. Darren Joy, 73. Marilyn Kobowski, 41. Lawrence T. Kettering, 88. Çoktan ölmüş ya da ölmek üzere olduklarını fark etti. Pony E. Stevenson, 50. Mitchell B. Bekle, bekle dur. Pony A. Stevenson, bütün verilerini istiyorum. Bir şey yakaladın değil mi? Evet, evet. Eve cep bilgisayarını çıkardı ve otoparkın bir sokak batısındaki incelediği binaların ve sakinlerin listesini açtı. Stevenson, otoparka çok kısa bir yürüme mesafesinde yaşıyormuş. 12. katta, insana bölgenin güzel bir panoramasını sunacak şekilde, harika bir görüş açın olur, özellikle de donanımlı lenslerin varsa. Ki bir fotoğrafçının vardır. Evet. Eve tekrar ekrana baktı. Kadın 2 sene boyunca aldığı tedavilere rağmen geçtiğimiz Eylül'de ölmüş. Kayıtlarda bir eşi görünmüyor. Tek çocuğu var. Hayatta oğlan Gerald Stevenson. 13 Eylül 2028 doğumlu. Bu kesinlikle bir şey. Hemen oğlanı incele. Başladım bile dedi Rourke Eve'in arkasından. Aynı anda iki ofisi bağlayan kapıdan Peabody kafasını uzattı. Dallas, bir şey yakaladım. Javert, Louis Javert. Yüzü bulduğu şey karşısında heyecandan kızarmıştı. O da Hastings'in Helsinki'deki çerçevecisinden sipariş vermiş. Tek tip 16'ya 20 ebatlarında 50 tane New York Tribeca'da Batı Broadway limanına gelmişler. Nasıl ödemiş? Doğrudan transfer. Yasal hesapların incelenmesi için onay istiyorum. Onaylandı. Benim rozet numaramı kullan. Rourke? Biraz vakte ihtiyacım var Teğmen. Şehirde bir taneden fazla Gerald Stevenson var. Ama aynı doğum tarihine sahip değiller dedi biraz düşünerek. Aynı adres de olamaz. Yani o ismi kullanmıyor. Eğer yasal olarak değiştirdiyse benim biraz daha derinden kazmam lazım. O zaman hemen bir kürek kap. Kadının ismi hala apartman sakinlerinden biri olarak görülüyor. Orada yaşayan biri var ve Connie Stevenson'ın oğlu Gerald'dan başka kim olabilir? Peabody, benimle gel, çıkıyoruz. Evet efendim, bir saniye. Feeney'i ara diye seslendi Eve Rourke'a kapıdan çıkarken. Bulduklarını ona da ver. Daha fazla bilgisayar ineği daha hızlı ve daha iyi olur. Bilgisayar uzmanı diye düzeltti Rourke. Bilgisayar uzmanı. Klavyeye uzanmadan önce karmaşık bir eseri çalmaya hazırlanan bir piyano virtüözü gibi parmaklarını esnetti. Geri dönmek çok güzeldi. 41. ayrımın sonu. Sayfa 422. Devamı 42. ayrımda.